değil insanlara tapıyorsun, onların koyduğu esaslara bağlı kalıyorsun, onlara karşı koymuyorsun, sizin böyle bir yetkiniz yok demiyorsun, siz de benim gibi bir mahluksunuz demiyorsun. Bunlar sadece Allah'ı göklerde istiyorlar. Sadece Allah'ı yeryüzünde rızkımızı veren olarak görmek istiyorlar. Gökleri Allah'a bırakmışlar, yeryüzünü bunlar almışlar. Bunlar bizim dediğimiz olsun diyorlar.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرشت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Duhan suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle kitabının insanlara bir rahmet olarak indirildiğini ifade etmişti. Bu kitap bazılarının zannettiği gibi onların başının belası olarak değil, Allah'tan bir rahmet olarak indirildi. Yeryüzünde adaleti tesis etmek, insana uygun bir medeniyet meydana getirmek, insanı kamil hale getirmek, insanı nefsine karşı, şeytana karşı mücadele edebilecek bir hale getirmek için indirildi. Bu şekilde insan bu kitabın hükümlerine bağlı kalarak yükselebilsin diye indirildi. Ama niceleri bu kitabı başlarının belası olarak gördüler. Hayatlarını değiştirmesini onlardan istediği için kitabı kabul etmek istemediler. Allah Azze ve Celle kitabının onlar nasıl görürse görsünler ama kendisi kitabının ne olduğunu en iyi bilendir. Ve insanlara bir rahmet olduğunu, rahmeten min Rabbik ifadesiyle anlatır. Rabbinizden ey Resulüm senin Rabbinden ve ey insanlar sizin Rabbinizden gelmiş olan bir rahmettir. Bunu böyle bileceksiniz. Çünkü sizin vücudunuzun tüm ihtiyaçlarını düşünen Allah'ın A vitamininden Z vitaminine kadar ne kadar ihtiyacınız varsa, gözünüz neye ihtiyaç duyuyorsa, kulağınız neye ihtiyaç duyuyorsa, vücudunuz neye ihtiyaç duyuyorsa, hepsini yaratmış olan, ihtiyacınızı tamamen karşılamış olan Allah'ın en önemli ihtiyacınız olan hidayet yolunu size göstermemesi mümkün değildir. İnsanın en önemli ihtiyacı doğru istikamette gitmesi, medeni bir insan olması, Rabbine karşı ve insanlara karşı vazifelerini yerine getirmesi insana yakışmayacak bir hayattan uzak kalması, Allah'ın insanı kılavuzsuz bırakması nasıl mümkün olabilir? En önemli ihtiyacımız budur. Bunu düşünmemiş olması mümkün değil. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin sadece Rezzak olmasını istiyor. Sadece Kerim olmasını istiyor. Allah'ın sadece tövbeleri kabul eden bir Allah olmasını istiyor. Ancak Allah'ın onlara kanunlar koymasını istemiyor. Onların hayatına karışan bir Allah istemiyorlar. Allah Azze ve Celle ise Allah'ın göndermiş olduğu hükümlerin onlar için bir rahmet olduğunu ifade ediyor. Ve kainat bunu gösteriyor. Allah kainata hangi kanunları koymuşsa kainat için rahmet olmuştur. Allah Azze ve Celle kainata bir takım esaslar koymuş. O esaslara göre kainatta işler yürüyor ve kargaşa olmuyor, anarşi olmuyor, savaş olmuyor. Eğer insanlar da Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu esaslara bağlı kalsaydılar, onlar arasında da anarşi olmayacaktı. Onların da yaptıkları insana yakışacaktı. Hayvanın bile yapmadığı şeyleri yapmayacaklardı. Demek ki hem kainat Allah'ın koymuş olduğu kanunların, esasların rahmet olduğunu ispat etmektedir. Hem de bizim tarihimiz, Müslümanların tarihi, Kur'an'ın bir rahmet olduğunu ispat eder. Kur'an ile bu millet yükselmiş, Kur'an ile insana yakışır bir hayat yaşamış, Kur'an ile hem madden hem de manen gelişmişlerdir. Bir dünya devleti meydana getirebilmişlerdir. Hakikaten de Allah'tan bir rahmet olmamış mıdır? Dünyada dinin korunması İslam ile gerçekleşmiştir. Aklın korunması İslam'la gerçekleşmiştir. Malın ve canın korunması İslam'la gerçekleşmiştir. Neslin korunması İslam'la gerçekleşmiştir. Hakikaten de rahmet olmamış mıdır? Onlar İslami hayatı zor bir hayat zannettiler, uzak durdular, başlarını bir bela gibi gördüler. Halbuki gayri İslami hayat aslında insanın başına beladır. Gayri İslami hayatın sonucunda insan hayvanın yapmadıklarını yapmaya başlar. Belki o anda nefsine hoş gelir, fakat sonrasında yaptıklarının cezasını çekmeye başlar. Belki nefsiyle mücadele etmek, mesela içki içmemek, zina etmemek belki o anda kendisine zor gelir. Mücadele etmesini gerekli kılar. Fakat daha sonrasında mutlu olur, huzurlu olur. Eğer onu yapmayacak olursa, o mücadele yapmayacak olursa, o günahlara girecek olursa daha sonrasında çok acılar çekecektir. Allah Azze ve Celle'nin hükümleri elbette ki insan için rahmettir. Onlar rahmet olarak görmek istemediler. Bütün peygamberlere karşı mücadele edenler, kendi saltanatlarını kaybetme korkusuyla bu mücadeleyi yaptılar. Hayatlarının değişeceği korkusuyla bu mücadeleyi yaptılar. Halk ise anlamıyordu. Onların doğru yolu gösterdiklerini zannediyordu. Halkı daima aldattılar bir takım mazeretler söyleyerek. Bir takım iftiralar atmak suretiyle o peygamberlere, halkı daima aldattılar. Onun bir rahmet olmadığını, bir yalan olduğunu iddia ettiler. Allah Azze ve Celle ise peygamberinin ahlakıyla bir kere insanlara delil göstermektedir. Peygamberin ahlakı meydandadır. Peygambere verilmiş olan mucizeler meydandadır. Bütün bunların hiçbirini görmezden gelmek istediler. Kur'an onlara meydan okudu. Bu kitap bir rahmettir. Eğer bunun Allah'tan olduğunu inkar ediyorsanız, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Kavga bitsin. Getiremediler ve getiremeyecekler. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde kitabının mübin olduğunu, bu kitabın bir rahmet olduğunu, her hakikati açıklamak suretiyle insanlara bir rahmet olduğunu ifade ediyor. Ve insanları bu rahmete uymaya davet ediyordu. Eğer hakikaten yakin ediyorsanız, Allah'ın varlığına yakin ediyorsanız, ilmel yakin olarak inanıyorsanız, o takdirde bunun bir rahmet olduğunu da kabul edersiniz. Allah Azze ve Celle ima ediyor. Siz aslında Allah'tan da şüphe içerisindesiniz. Allah'tan şüphe içinde olduklarını söylemiyorlar. Allah'a kabul ettiklerini söylüyorlar. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsanız aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Madem ki öyle, o halde aziz ve alim olan Allah'ın insanı başıboş bırakması mümkün müdür? Aziz nedir? Tüm kainatı kendi kontrolü altına almış olan, her şeye galip gelen, galaksilere de galip gelir, bütün varlıklara galip gelir. Hepsi onun emri altına girerler. Dolayısıyla bir tek insan mı onun emrinin dışında yaşayacak? Hem aziz olan Allah diyorlar, gökleri ve yeri yaratan, hem de kendilerinin o azizin kontrolü altında olmak istemediklerini ifade ediyorlar. Aziz olan Allah kainatı kontrolü altına almış, bütün kainat ona teslim olmuş da, nasıl olur da insan ona teslimiyet göstermez? Allah Azze ve Celle onların çelişkilerini göstermek istiyordu. Siz hem aziz ve alim olan yarattı diyorsunuz, ondan sonra da sanki o yaratmamış ya da onda aziz sıfatı yokmuş gibi davranıyorsunuz. Hakikaten yakin ediyorsanız, ilmel yakin, Allah'ın yarattığına inanıyorsanız, gerçekten bunu anlayarak söylüyorsanız, o halde Allah'a tabi olmanız gerekmez mi deniliyordu. Hem Allah'ın alim sıfatını da kabul ediyorsunuz. Madem ki alimdir, her şeyi bilendir, o halde insanı da en iyi bilen odur. Kainatı en iyi bilen de odur. Dolayısıyla onun dediği gibi yaşamanız gerekmez mi? Madem ki onun aziz olduğunu, her şeyin üzerinde hükümran olduğunu ve madem ki onun alim olduğunu, her şeyi bildiğini itiraf ediyorsunuz. O halde neden ona itaat etmiyorsunuz? Madem ki lehu mulku semavati vel ard, her şey madem ki onundur, göklerin de yerin de mülkü ona aittir. O halde bir şeyin sahibi kimse onun dediğinin olması gerekmez mi? Madem ki her şeyin ona ait olduğunu kabul ediyorsunuz, gerçekten buna yakin ediyorsanız, gerçekten buna inanıyorsanız, Allah Azze ve Celle ima ediyor ki aslında bunlar gerçekte inanmıyorlar. Bugün de öyle değil midir? Birçoklarına sorsanız, kainatın sahibi kimdir deseniz, dilinin ucuyla Allah der. Peki madem ki her şeyin sahibi odur ve madem ki en iyi bilen de odur, o halde onun dediği gibi olsa her şey, onun kanunlarına uyulsa deseniz, yüz çevirdiğini görürsünüz. Hani her şeyi yaratanın o olduğunu söylüyordun? Hani her şeyi bilenin o olduğunu söylüyordun? Hani Allah'ın her şeyi bildiğini ve her şeyi yarattığını itiraf ediyordun? Madem ki her şeyi bilen odur, her şeyi yaratan odur, o halde neden onun dediği gibi bir dünya istemiyorsun? Neden hayatına karışmasını istemiyorsun? Demek ki bunlar samimi değildirler. Sadece kendilerini ateistlerden farklı göstermek için belki de böyle söylüyor bazıları. Allah'ı kabul ettiğini söyleyerek belki de rahatlamaya çalışıyor. Tamamen dinsiz, imansız olduğu zaman, tamamen ateist olduğu zaman bir takım sorulara cevap veremeyeceğini bildiği için, şunlar kendi kendine olmuş olabilir mi gibi bir takım sorular sorulduğunda cevap veremeyeceğini düşünerek belki de kabul ettiğini söylüyor. Bununla rahatlamaya çalışıyor belki de. Sadece yaratıcı bir Allah'ı kabul etmekle, o da kendisini Müslüman gibi görmek istiyor belki de. Belki de o şekilde rahatlamaya çalışıyor. Yani ben de dinsiz, imansız değilim canım. Ben de Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyorum. Allah'ın her şeyi bilen olduğunu biliyorum. Her şeyden haberdar olduğunu, her şeyi işiten olduğunu, onun Rezzak olduğunu, onun Kerim olduğunu ben de biliyorum demek suretiyle rahatlamaya çalışıyor. Bunların ne kadar yakin ile Allah'ın varlığına, bırakın Allah'tan başka ilahın olmadığına, bırakın Allah'ın göklerin ve yerin Rabbi olduğuna inanmayı, ilahı olduğuna inanmayı, sadece yaratıcı olarak bile ne kadar inandıklarını denemek isterseniz, işte sorun onlara,
Madem ki gerçekten Allah'ın yaratıcılığına inanıyorsan, onun her şeyi bilen olduğuna inanıyorsan, o halde dünyada her şey onun dediği gibi olması gerekmez mi? Bunu söylediğinizde, kılık kıyafetiniz de, hırsıza vereceğiniz ceza da, zina serbest mi olacak, yasak mı olacak bu konuda da, mirasın taksim edilmesinde de, alışveriş yaparken helaller haramlar hususunda da, bütün meselelerde hayatınızda her ne varsa hepsinde ona itaat etmeniz gerekmez mi o halde? Konuyu buraya getirdiğiniz zaman, madem ki Allah böyle sıfatlara sahip, madem ki o kamildir, eksiği yoktur, madem ki o her şeyi bilendir, madem ki her şeyin sahibi odur, o halde onun dediği gibi olsa deseniz, yan çizdiklerini görürsünüz. Bunlar sadece Allah'ı göklerde istiyorlar. Sadece Allah'ı yeryüzünde rızkımızı veren olarak görmek istiyorlar. Gökleri Allah'a bırakmışlar, yeryüzünü bunlar almışlar. Bunlar bizim dediğimiz olsun diyorlar. Gökler Allah'ın, yeryüzü bizim olsun diyorlar. Zamanında birinin dediği gibi, dağlar, şehirler, memleket, padişahımızsa dağlar da bizimdir demişti hani. Aynen onun gibi bunlar da gökler Allah'ınsa yeryüzü de bizimdir demek istiyorlar. Allah'ı sadece yaratıcı olarak ve rızık verici olarak görmek istiyorlar. Düşünmüyorlar, hakikat üzerinde kafa yormuyorlar. Aslında bunlar yakin ile Allah'a da inanmıyorlar. Sadece atalarından bir şey duymuşlar. Onu tekrarlayıp duruyorlar. Belki sadece rahatlamak için bunu kabul ettiklerini söylüyorlar. Belki bazı sorularla cevap veremeyeceklerini bildikleri için kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ama aslında teslimiyet göstermek istemiyorlar. İster istemez Allah'ın varlığını kabul etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü Allah kendisini o kadar net göstermektedir ki, bir tek zatını gösterdiği kalmadı. Bir tek zatını göstermiyor. Bir tek o kaldı. Onun dışında Allah o kadar yaratmış, o kadar bir nizam ve düzen meydana getirmiştir ki, adeta kendisini gösteriyor. Onun için Allah'ın varlığını inkar eden her zaman az olmuştur. Ama Allah'ın uluhiyetini ve rububiyetini inkar edenler, Allah'ın varlığını kabul edip Allah'a ortak koşanlar, Allah'ın varlığını kabul edip Allah'ın kanun koyucu sıfatını kabul etmek istemeyenler, daima tarih boyunca çok olmuştur. İşte Allah Azze ve Celle onların ayıplarını ve yalanlarını yüzlerine vuruyor. Eğer yakinle inanıyorsanız gerçekten, o zaman teslimiyet göstermeniz gerekmez mi? Göklerin ve yerin ve ikisinin arasındakilerin de Rabbidir o. Hem de onların ilahıdır. Hem onlar ona ibadet ederler. Çünkü Allah ilahtır. Mabuddur, kendisine itaat edilendir. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olanlar ona itaat ederler. Ona boyun eğerler ve onu severler. O halde siz nasıl böyle olmazsınız? Ve hem o göklerin ve yerin ve ikisi arasında olanların da Rabbidir. Onların kanun koyanı O'dur. Onlara O bir kanun koymuş, onlar ona göre bir görev yerine getiriyorlar. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْم۪يزَانَ Allah göğü yükseltti ve bir mizan koydu, bir kanun koydu. Onunla her şey ayakta duruyor. Allah nasıl ki diğer varlıklara bir takım kanunlar koyduysa, onlar Allah'ın verdiği görevi yerine getiriyorsa, arı Allah'ın verdiği görevi yapıyor, karınca Allah'ın verdiği görevi yapıyor, galaksiler, yıldızlar, gezegenler Allah'ın verdiği görevi yapıyor, İnsan mı sadece özgür? O mu sadece istediği gibi davranacak? Hiçbir mahluk istediği gibi davranmıyor. Hepsi onun emri altında yaşıyor. Bir tek insan mı özgür? İnsana verilmiş olan cüz'i irade imtihan için verildi. Gerçekte özgür değil. Allah'ın dünyasında yaşıyor, kul olarak yaşamak zorunda.
Allah Azze ve Celle kafirlerin gerçekte Allah'a da hakkıyla inanmadıklarını ima etmektedir. Gerçek ilah yuhyi ve yumit, hayat da verir, hayat da alır, diriltir de öldürür de, peki sizin o ilahlaştırdıklarınız, Allah'tan başka ilah makamına getirdikleriniz, böyle bir özelliğe sahip midir? Onlarda bu özellik var mı? Onlar muhyi ve mumit midirler? Öldürür ve diriltirler mi? Var mı onlarda böyle bir şey? Hakiki ilahta bu özelliklerin de olması gerektiğine işaret ediliyor. Hakiki ilah böyle olur. O peşinden gittikleriniz, ilahlaştırdıklarınız, Allah'ı bırakıp da peşine takıldıklarınız, hayatta bağlı kalacağınız kanunları aldığınız o kimseler, yuhyi ve yumit yapabiliyor mu? Hayat verebiliyor mu? Öldürebiliyor mu? Muhyi midir? Mumit midir? Aziz midir? Alim midirler onlar? Onlar her şeyi bilmekte midirler ki onların peşinden gitmektesiniz? Hakiki ilahta olması gereken sıfatlar. O Allah yuhyi ve yumit, diriltir ve öldürür. Hem sizin Rabbiniz hem de sizin atalarınızın da Rabbi idi. Atalarının izinden gittiğini söyleyenlere söyleniyor. Atalarınızın izinden gidiyorsunuz öyle mi? Atalarınızın da Rabbi idi. Onlar bilmediyse, onlar başkalarının peşinden gittiyse, başkaları onları terbiye ettiyse, o sizin de öyle yapmanız gerekmez. O Allah atalarınızın da Rabbiydi. Atalarımızın izinden gidiyoruz diyenler, hakikati bu yüzden kabul etmeyenler, ne kadar basit varlıklardır. Şereflerini kaybetmişler. Şereflerini kaybetmişler. Sen insansın. Sen şerefli bir varlıksın. Atanın mı izinden gideceksin, hakikatin mi izinden gideceksin? Senin gibi bir mahlukun izinden mi gideceksin, sen yaratanın izinden mi gideceksin? Ne kadar seviyesiz, basit bir varlık haline gelmişsin. Allah'tan başkalarının izinden gidenler, bunların gururlarına ne oldu? Bunlar kendilerine en küçük bir hataları söylense gurur meselesi yaparlar. Kabul etmezler, 40 tane mazeret söylerler, hata ettim demezler, çünkü gururludurlar. Bu kadar gururlusun da neden Allah'a değil insanlara tapıyorsun, onların koyduğu esaslara bağlı kalıyorsun, onlara karşı koymuyorsun, sizin böyle bir yetkiniz yok demiyorsun, siz de benim gibi bir mahluksunuz demiyorsun. Senin gururuna ne oldu? Senin gururun nereye gitti? Söylemen gerekenleri neden onlara söylemiyorsun? Siz de benim gibi bir insansınız, neden demiyorsun? Demek ki bunların gururları gerçekte Arapçadaki manasıyla aldanma manasında bir gurur. İzzet değil. İzzet olsaydı şeref, onur manasında gurur. Türkçede ikisi birbirine karıştırılıyor. Birisi şeref ve onur, yani izzet Arapçası. Diğeri ise gurur, aldanmaktır. Bunlar aldanmışlar. Bunların gururu öyle bir gurur. Kendini bir şey zannetme manasında gurur. Aldanmış, kendini bir şey zannetmiş. Halbuki insanda olması gereken gurur değil, izzettir. Şerefli bir varlık olduğunu bilmektir. Allah sana melekleri secde ettirdi. Allah sana ilim verdi. Allah sana halife olma görevi verdi. Allah sana ruhundan üfledi. Allah seni iki eliyle yarattı. Sana şeref verdi. Bunları düşünmeyenler kullara kulluk yapıyorlar. Bunların izzetleri bitmiş. Bunlarda izzet yok. Çünkü Kur'an buyurur ki وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet kime aittir? Allah'a, Resulüne ve müminlere. Allah'tır şerefli olan, Resulüdür şerefli olan, müminlerdir şerefli olan.
Bunlarda izzet var. Bunların dışındakilerde izzet yok. Kullara kulluk yapanın izzeti yoktur ve olamaz. İzzetler olsaydı kullara kulluk yapmazlardı. Atalarının izinden gidiyorlarmış. Atan mı seni yarattı? Atan mı daha iyi bilir Allah mı? Atalarının izinden gidiyormuş. Sen nefsinin izinden gidiyorsun, yalan söylüyorsun. Belhum fi şekkin yel'abun. Aksine onlar şüphe içerisindedirler, oyun oynuyorlar. Onlar oyun oynuyorlar, ciddiyetsizdirler. Aslında bunlar Allah'a da yakin ile inanmamışlardır. Belhum fi şek. Aslında onlar şek içerisindedirler, şüphe içerisindedirler. Dolayısıyla bunlar iki türlü şüphe içindedirler. Bir, bazı doğrulardan da şüphe içindedirler. İki, bazı yanlışlardan da şüphe içindedirler. Kur'an-ı Kerim genel bir ifade kullanıyor. Bunlar şüphe içindedirler buyuruyor. Bu şüpheleri aslında doğrular konusunda da geçerli, yanlışlar konusunda da geçerli bir şüphe. İnsan eğer doğruyu tam anlamamışsa ondan da şüphe eder. Yanlışın da yanlış olduğundan daima şüphe eder. Çünkü içinden bir ses ona her zaman doğruyu söyler. İçinden bir ses o yanlışın yanlış olduğunu ona her zaman hatırlatır. Dolayısıyla insan hiçbir zaman yanlıştan mutmain olamaz. Hiçbir zaman yanlışın doğruluğundan emin olamaz. Yalan söylüyor. Bir yanlışı savunan adam, ben bundan eminim, mutmainim, %100 bu böyledir diyorsa yalan söylüyor. Hiçbir zaman insan yanlışın doğruluğundan emin olamaz. İçinden bir ses her zaman bu böyle mi diye onu sorgulamaktadır. Bunlar hem Allah'ın varlığını söylüyorlar, kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Onlar inse eltehum, onlara sorsan men halakas semavati vel ard, gökleri yeri kim yarattı desen le yekulunne halakahunnel azizul alim, derler ki aziz ve alim olan Allah muhakkak o yarattı, başkası değil. Güya bu kadar da emin gibi konuşuyorlar. Halakahun diye şeddeli, tekitli yani söylüyorlar. Nun-u sakile ile muhakkak böyle tekitli bir ifade. Aziz ve alim olan Allah yarattı diyorlar. Madem ki bu kadar emin gibi konuşuyorsunuz, o halde o Allah'a itaat etseniz ya, ona gelince itaat etmek istemiyorlar. Aslında demek ki lafları da cafcaflı kullanıyorlar. Muhakkak diyerek böyle çok eminlermiş gibi konuşuyorlar. Yani biz de biliyoruz sizin bildiklerinizi demeye getiriyorlar. Hakikat ise öyle değildir. Bu kadar emin olsaydınız Allah'a teslimiyet gösterirdiniz. Böyle olanlar aslında şüphe içerisindedirler. Hakikatten de şüphe içindedirler. Yanlışlardan da şüphe içindedirler. Putları konusunda da şüphe içerisindeydiler. Güya Allah konusunda şüphe içinde değildirler. İfadelerine bakarsanız öyle zannediyorsunuz. Çünkü halakahunnel azizul alim diyorlar. Hem aziz hem alim olan Allah yarattı muhakkak ki diyorlar. O halde hakikatlere teslim olsalar ya, olmuyorlar. Demek ki bu lafları da tam doğru değil. Ama kendilerini de hakikatleri kabul eden insanlar gibi göstermek istiyorlar. Cafcaflı konuşuyorlar. Bir taraftan bunda da tam emin değiller aslında.
Emin iseler o zaman neden peygambere karşı geliyorlar? Neden Allah'ın varlığını kabul edip Allah'ın peygamberini reddediyorlar? O peygamberde bir yalancılık mı görmüşler ki? Mucizelerin benzerini getiremiyorlar. O halde neden kabul etmiyorlar? Peygamberin ahlakı da meydandadır. O halde neden kabul etmiyorlar? Bunlar aslında bir takım doğruları itiraf etseler bile onları da tam anlamış, kalplerine yerleşmiş değil. Belki onda bile az da olsa bir takım şüpheleri var. Bugünkü insanlar da öyle değil midir? Allah yarattı der ama hatta öyleler vardır ki namaz da kıldığı halde ahiret mevzuunda acaba olacak mı diye şüpheler içerisindedir. Bu aslında iman değildir. Kur'an-ı Kerim müşriklerin şüphe içinde olduğunu ifade ediyor. Bütün inandıklarında aslında bunların az da olsa, kiminde az kiminde çok şüpheleri var. Putları konusunda da şüpheleri var. Bir Mekkeli müşrik putlardan fetva istiyordu. Geldi putların önündeki oklardan çekti. Babasını öldürmüşlerdi, babasının intikamını alacaktı. Ve fetva istiyordu puttan. Oklardan çekti. Her okun üzerine bir yazı yazmışlardı. Evet, hayır gibi. Bir şey yapmak isteyen adam gelir ok çeker ve böylece put ona cevap vermiş olur. Böyle inanır ve bu şekilde putun dediğini yapar. Geldi oku çekti, intikam almak istiyorum dedi. İntikam alayım mı? Hayır cevabı çıktı. Ve putun suratına çarptı. Dedi ki tabi dedi öldürülen senin baban değil, o yüzden intikam almama müsaade etmiyorsun dedi. Senin baban olsaydı intikam almaz mıydın dedim. Demek ki putuna bakışı da aslında çok saygılı değil. İnsan tanrım dediği, ibadet ettiği putuna böyle yapar mı? İşte o yüzden Kur'an buyuruyor ki belhum fi şek. Onlar hakikatte şüphe içindedirler. Hiçbir zaman yanlışın doğruluğunu iddia edemezler. Etseler bile kalplerinden inanmadan ederler. Bir ateist mesela Allah'ın varlığını inkar ederken ya da buna benzer bir şekilde bir takım laflar söylerken acaba gerçekten emin midir? Her şey kendi kendine olmuş olamaz mı derken gerçekten siz bunun söylediğine, kalbiyle söylediğine inanıyor musunuz? Şu mikrofon kendi kendine olmuş der mi o adam? Şu bilgisayar kendi kendine olmuş der mi bunu söyleyen adam? Madem ki bunu söyleyemiyor, madem ki hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını, olamayacağını kabul ediyor, bir uçak kendi kendine olmuş deyin bakalım ne cevap verecek? Böyle bir şey mümkün değil diyecektir. O halde bu insan hiçbir zaman varlıkların kendiliğinden olduğunu söyleyemeyecektir. Uçağın kendi kendine, bilgisayarın, telefonun, televizyonun kendi kendine, hatta bir çay kaşığının bile kendi kendine olamayacağını söyleyen adam hiçbir zaman gerçekte ateist olamaz. Hiçbir zaman gerçekte bir mülhit, bir tanrı tanımaz, olamaz. Bunu gerçekten yapabilmesi için gerçekten her şeyin kendi kendine olduğunu, olabileceğini söylemesi için bir uçağın da kendi kendine olabileceğini söylemesi gerekir. Madem bunu söyleyemiyor, o öbürünü hiç söyleyemez. Çünkü kainat ve insan ve hayvanlar uçaktan da bilgisayardan da milyar defa daha fazla karışıktır. Bir bilgisayarın kendi kendine olamayacağını söyleyen, bir çay kaşığının kendi kendine olamayacağını söyleyen nasıl olur da kainatın kendi kendine olabileceğini söyler? Diyelim ki söylüyor, buna gerçekten inanarak mı söylüyor? Şüphe etmeden gerçekten inanarak mı söylüyor? Hayır.
Kur'an buyuruyor ki belhum fi şek. Hatta müşrikler bile, bırakın ateistleri, müşrikler bile o taptıkları ilahlaştırdıklarından şüphe içerisindedirler. Çünkü yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, cansız bir taş, kendisinin yapmış olduğu bir taş, iddia ediyor sadece, diyor ki bu taşın içerisinde falanların filanların ruhu var, ben onlardan istiyorum diyor. Ne biliyorsun sen onun içinde o ruhların olduğunu? İddia ediyor. Gökteki filan yıldızı temsil ediyor diyor bu put. Filan yıldızı temsil ediyor. O filan yıldız da Allah katında kıymetlidir diyor. Allah kainatın idaresinin bir kısmını ona bırakmıştır diyor. Ben onu temsilen bu putu yaptım diyor. Dolayısıyla o bunun içindedir diyor. Ve ben ondan istersem kabul olur duam diyor. Sadece iddia ediyor. O yıldızın bir ruhu var mıdır? O ruh gelip de bunun içine girmiş midir? O yıldızı Allah böyle bir makam vermiş midir? Bunların hepsi şüpheli şeylerdir. Hiçbirinden emin değildir aslında. Ne Allah'ın o yıldıza ya da o putlaştırılmış insanlara kainatın idaresiyle ilgili bir yetki verdiğinden emin olabilir, ne onun ruhunun bu putun içinde olduğundan emin olabilir, ne ona dua ettiğinde bu duanın kabul olacağından emin olabilir, ne de onun kudretinden emin olabilir. İbrahim Aleyhisselam putları kırdı, küçükleri kırdı, baltayla büyüğünün boynunu astı. Ona sorun dedi. Belki de o yapmıştır. Sen mi yaptın dediler. Ona sorun dedi. Belki de o yapmıştır. Kur'an buyurur ki bir an kendilerine geldiler. Düşündüler, doğru söylüyor dediler. Bunun böyle bir gücü yok. Biz bunlardan yardım istiyoruz. Bir an düşündüler. Biz ne kadar zalimiz dediler. Ne kadar saçmalıyoruz dediler. Ama tekrar küfre dönüverdiler. Sen bilirsin ki bunlar konuşmaz dediler, çıktılar. Aslında şüphe içerisindeydiler ve Hazreti İbrahim onların şüphesini daha da arttırdı. Şüphe yanlışa inanmış olan adam için iyidir. Doğruya inanmışlar için kötüdür. Müslüman için şüphe küfürdür. Şüphe insanı kafir yapar. %99'a kadar yükselse, inancı %99'a kadar yükselse, %1 ihtimal, binde bir ihtimal, milyarda bir ihtimal olmayabilir dese kafir olur. İman esaslarına inandım dese, %99'a kadar çıksa, %99 doğruluğuna inanıyorum dese, bu iman değildir. Bu böyle bir şüphe %1 bile olsa, binde bir de olsa küfür olduğu için Müslüman için beladır ve onu ebedi cehenneme götürecek olan bir şerdir. Ama kafire gelince onun şüphe etmesi iyidir. Çünkü şüphe ile araştırma yapmak zorunda kalır. Şüphe onu araştırmaya sevk eder. İmana ulaşmak isteyen kimsenin ilk durağı budur. İlgilenir konuyla, ilgi duyar, meseleye karşı evvela ilgi duyması gerekir. Allah'ın bir insana iman nasip etmesi için önce ilgi duyacak, araştırmalar yapacak. Eğer bütün ilgisi dünya ise, bütün ilgisi şehvetleri ise, bütün ilgisi zevk sefaya karşı ise, paraya pula karşı ise, bunu Allah iman nasip etmeyecektir. Çünkü bu insan hakikate karşı ilgi duymamaktadır. Hakikate karşı ilgi duymayan adama Allah Azze ve Celle neden iman nasip etsin? İlgisiz anama iman verilmemiştir, verilmeyecektir. Çünkü iman bedava değildir. İlgi duymalım. Bu ilginin sonunda araştırmalar yapar. Araştırmaları sonucunda bir takım şeylerden şüphe etmeye başlar. O iyidir, o şüphe onu içinden kemirir. Araştırmaya daha da fazla araştırma yapmaya zorlar. Şüphelerin bir kısmından kurtulmaya başlar. Araştırmaları sonucunda şüphelerin bir kısmı azalır ve zan seviyesine yükselir. Mesela önce inanmıyorum der ama ilgilidir. İnançlara karşı ilgilidir, hakikate karşı ilgilidir, araştırmaya başlar ve bir takım şeylerden şüphe etmeye başlar. Şüphe ediyorum der, şüphem var demeye başlar. Sonra araştırmaya devam eder, bir takım şüphelerinden kurtulur. Ondan sonra zannediyorum ki demeye başlar. Önce hakikat olduğundan şüphe ediyorum diyordu. Şimdi ise zannediyorum ki şöyledir demeye başlar. Şüphelerin bir kısmından kurtulmuştur ve artık zannetmeye başlamıştır. Belki hakikatin hakikat olduğundan önce %99 şüphe ediyordu. %50'ye kadar bunu indirir. Artık hakikatin hakikat olduğundan %50, %51 ve daha fazla inanmaya başlar. %99'a kadar inanıyorum der. Hakikatin hakikat olduğu konusunda %99 bunun böyle olduğuna inandım der ama hala %100 değildir. %100 olduğunda inanç aşamasına geçmiştir ve artık ondan sonra Müslüman sayılır. Kafir için yani şüphe iyi olmaktadır. Çünkü o şüphe onu araştırmaya sevk edecektir. Araştırmaları sonucunda bir takım şüphelerinden kurtulacak ve zan aşamasına geçecektir. Ve ondan sonra ise o geri kalandan da kurtulacak ve sonrasında %100'e ulaşacak ve inanç aşamasına geçecek. Ancak o zaman Müslüman sayılacaktır. Hala bu insan mümin olamamış da olabilir hakiki iman manasında. Hakiki imana ulaşmamış da olabilir. Hayatını değiştirmemiş de olabilir. Çünkü hakiki iman hayatı değiştirir. Çünkü hakiki iman adamı yerinden kaldırır. Çünkü hakiki iman fedakarlık yaptırır. Hakiki iman insana mesuliyet duygusu kazandırır. Kalk ayağa dedirtir. Onu dürter, kaldırır. Haydi bir şeyler yap der. Belki bu insan henüz bu noktaya gelmemiştir. Hakiki iman seviyesine ulaşmamıştır ama %100 inanmakla Müslüman sayılmaktadır. Henüz hayatını değiştirmemiş olsa da, onu içinden dürten bir iman seviyesine gelmese de, fedakarlık ve cömertlik yaptıracak, çile çekmesini sağlayacak, onu dürtecek bir iman seviyesine gelmemiş olsa bile, bu insan yine de Müslüman olmuştur. Şüphelerinden kurtulduğu için. İşte Allah Azze ve Celle bunların o aşamaya gelmediklerini haber veriyor. Çünkü bunlar araştırmıyorlar. Madem şüphe içindedirler, bu aslında Allah'tan onlara bir rahmettir. Kafir için şüphe, yanlıştan, kendi o küfründen şüphe manasında. Ve Kur'an onların hiçbir zaman mutmain olmadıklarını ifade ediyor. Hiçbir zaman yanlıştan insan mutmain olamaz. Ve dolayısıyla bu şüphe onlar için bir rahmettir. Araştırsınlar diye Allah onlara şüphe vermektedir. O yanlışa karşı onlarda şüphe hasıl olmaktadır. İç alemlerinden bir takım sesler onlara bu yol yol değil, bu istikamet istikamet değil demektedir. Ama o kafayı yormak istememektedir. Ciddiyetsizdir. O yüzden Kur'an bu ayette onlar şüphe içindedirler dedikten sonra yel'abun diyor. Oynuyorlar. Çocuk gibi kafa yormuyorlar. Ciddiyetsiz adamlar. Halbuki mesele ciddidir. Ciddi meseleye ciddi bakmak icap eder. Ciddi bakmamaktadırlar. Ciddi bakmıyorlar meseleye. Oyun gibi
oyun oynuyorlar. Gayri ciddi insanlar. Sana birisi dese ki, seni biraz sonra filan yerde öldürecekler, sana pusu kurdular. Bu konuda gayri ciddi bakabilir misin? Önlem almaz mısın? Bu hususa gayri ciddi bakman, gülüp geçmen mümkün müdür? Düşmanların varsa ve güçlü iseler, sana böyle bir haber gelse, filan yerde sana pusu kurdular deseler, bunu ciddiyetsiz bir şekilde karşılaman mümkün müdür? Sana deniyor ki cehenneme gireceksin. Nasıl bu olayı gayri ciddi olarak karşılayabilir insan? Şöyle şöyle şöyle yaşamazsan sonu cehennemdir deniyor. İnsan nasıl buna karşı gayri ciddi bakabilir? Bunlar o kadar dalmışlar ki düşünmüyorlar, düşünmek istemiyorlar. Bütün alan, ilgi alanları şehvetleridir, arzularıdır, cepleridir, kasalarıdır. Bütün arzuları bundan ibarettir. Adama ebedi bir hayattan bahsediliyor ve bu hayatın sonucunda cehenneme girersin deniliyor. O gayri ciddi bir şekilde yaklaşıyor, yemeye içmeye devam ediyor, eski hayatına devam ediyor, hiç üzerinde kafa bile yormuyor. Bu insan oyun zannediyor. O kadar yoğun ki, kendisini öyle gereksiz şeylerle o kadar yoğunlaştırmış ki, halbuki yiyeceği bir lokma ekmektir. O kadar meşgaleler çıkarmış ki, kendisine artık düşünmeye vakti kalmamış bu insanın. İnsanı bu hale getirdiler. Sabahtan akşama kadar para para para, akşamleyin de televizyon televizyon televizyon, elinde kumanda, bu adam ne zaman düşünecek? Neden yaratıldığını, ne gibi görevleri olduğunu, cenneti cehennemi, kainatı, gökleri, güneşi, ayı, toprağı, şu düzeni, şu yaratılanları, rızkımızın gönderilmesini bu adam ne zaman düşünecek? Bir yaratıcının olduğunu, bir düzen kurucunun olduğunu, onun insanlara bir takım görevler yüklediğini ne zaman düşünecek? Ahireti ispat eden delilleri bu adam hangi gözle görecek? Göz mü kalmış ki görsün? Gözü sadece şehvetini ve parayı görmektedir. Bu adam neyi görecek? Yel'abun denilmesi o yüzden. Evet, bunlar oyun oynuyorlar çünkü işin ciddiyetinin farkında değildirler. Çünkü hakikate karşı ilgisizdirler. Tek ilgileri arzularına karşıdır. Allah Azze ve Celle bunu söylerken bunların şüphe içinde olduklarını ve oyun oynadıklarını, bunu oyun zannettiklerini ifade ederken aslında sorulan bir soru var, hani ona da bir cevap vermiş oluyor. Bazen sorarlar, Müslümanların arasında doğmuş ve yaşamış olan birisi daha şanslı değil mi? Kafirlerin çocuğu olarak doğanlar, kafir memleketlerde doğanlar, onların kabahati ne? Allah adaletli değil mi? Hani adalet? Birisini Müslüman çocuğu olarak Müslümanların topraklarında kulağına ezan okunarak, ezan sesi duyarak, namaz kılanları görerek o şekilde yaratıyor ve büyütüyor. Diğeri ise kafir memlekette kafirin çocuğu olarak kilise sesini, çan sesini duyarak. Haramların içerisinde büyütüyor. Hani adalet? Allah Azze ve Celle insanı sadece dışarıdan ikaz etmez ki, içeriden de ikaz eder. Hep dışarıdan mıdır ikaz? Müslümanların memleketinde yaratılan, onların arasında yaşayana %75 dışarıdan ikaz, %25 de içinden, iç aleminden ikaz oluyorsa, gavur memleketlerinde, küfür memleketlerinde yaratılmış olan bir çocuk için ise bunun tersine belki %75 içeriden ikaz, %25 ise dışarıdan ikaz yapılmaktadır. Toplamı gene %100 olmaktadır. Allah elbette adalet sahibidir. Ama adalet herkes için aynı şeyi aynı şekilde vermek demek değildir. Birine şunu verir, birine başka bir şeyi verir. Ama neticede hepsini Allah ikaz eder. İç alemlerinde bir ses onlara her zaman doğruyu söyler. Kafirin iç alemindeki ses ona söylemiyor mu zannediyorsunuz? Biz hep dış alemdeki ikazları konuşuyoruz. Bir de iç alem var. Allah ona iç aleminden ikazda bulunuyor. Sen yanlış yoldasın. İsa Tanrı olamaz. Onun içinde bir ses ona bunu söylüyor. Kadından doğdu. Nasıl Tanrı olabilir? Tanrı yaratılandan doğar mı? Yaratılmıştan dünyaya gelen bir Tanrı. Tanrının başlangıcı olmaz. İçinden bir ses bunu söylüyor. Tanrı kadından doğmaz. Tanrı yemek yemez. Tanrı tuvalete gitmez. Tanrı uyuklamaz. Tanrının başlangıcı olmaz. Tanrı şöyle olmaz, şöyle olmaz, böyle olur. İçinden bir ses ona bunu söylemiyor mu? Söylüyor. O yüzden o daima şüphe içerisinde duruyor. Araştırsın, kafa yorsun. Koca bir din var dünyada. O din diyor ki son peygamber. Son peygamber. Ve o peygamber bunun yanlış olduğunu söylüyor. Araştırsın. Bir din var dünyada bunun yanlış olduğunu söyleyen. Onun içindeki o sesle uyumlu olan bir ses var dış alemde. İçindeki sesle uyumlu aynı şeyi söylüyor. İçteki sesle dıştaki ses, o peygamber ve o kitap. Bu yanlış diyor, İsa Tanrı değil diyor. Saptılar diyor, dalindirler diyor. İsa'nın mucizelerini yanlış anladılar diyor. İçindeki ses de bunu söylüyordu. Neden kafa yormuyor? Dışarıdan duyuyor, İslam duymamış mı? Ne fetret devri? İslam'ı duymamış mı? Herkes İslam'ı duymuş. Araştırabilir. İslam'ı bilmeyen yok, duymayan yok. Araştırsın. Kendi dininin yanlışlığı hususunda muhakkak ve muhakkak şüphe içerisinde. Onun doğruluğu konusunda şüphe içerisinde. Dininin inanç esasları hususunda şüphe içinde. Kimi Meryem'e ilah diyor, kimi kutsal ruha ilah diyor, kimi Tanrı'nın anası diyor, kimi kayınanası diyor. Şüphe içerisindeler. Kimi Uzeyr'e Tanrı'nın oğlu diyor. Putperestler gibi. Bunlar da Allah'a şirk koşuyor. Şirkin hiçbir zaman mantıklı bir delili olamaz. O yüzden şirk içinde olanlar, gerek mülhitler, inkarcılar, gerekse müşrikler, Allah'a kabul edip de Allah'a ortak koşanlar, hiçbir zaman mutmain olamazlar. İşte Allah Azze ve Celle onlara iç alemlerinden belki günde 100 defa bilemiyoruz, ikaz ediyor. Bir şey konuşurken aklına birden geliveriyor. Hakikaten bizim bu inancımız nasıl bir şey? Doğru bir din olsaydı içkiyi yasak ederdi. içinden bir ses söylüyor. Doğru bir din olsaydı, bir takım ibadetleri olurdu. Bunların ne namazı var, ne zekatı, ne orucu var, ne haccı. Yeryüzüne de karışmayan bir din. Öyle bir din ki yeryüzüne karışmıyor. Doğru bir din olsaydı yeryüzüne karışırdı. İnsana karışırdı. İnsana karışmayan Allah olur mu? Öyle bir din meydana getirdiler ki Allah insana karışmıyor. Şeriatsız bir din. Hükümleri olmayan, kanunları olmayan bir din. İçinden bir ses ona bunu söylemiyor mu? Bu nasıl din? Din dediğin bazı hükümleri olur. Allah'ın bizden istediği bir takım şeyler olur. Sadece ahlak kuralları mıdır din? İçinden bir ses söylüyor. Bu İncil'ler Hazreti İsa tarafından yazılmadı. Sonrakiler yazdılar. Bunu kendileri de kabul eder. Zaten Markos İncil'inin başında Markos'a göre der. Matta'nın başında Matta'ya göre der. Luka'nın başında Luka'ya göre der. Yuhanna İncil'inin başında Yuhanna'ya göre der. İsa yazmış demiyorlar zaten. İsa'dan en erken yazılan, İsa'dan 40-50 sene, öbürler 70-80 sene sonra yazıldı. Ve kimden aldılar da yazdılar? Aradaki raviler yok. Ravi yok. Kim kimden duydu da yazdı? Bu dört İncil yazarının da havari olmadığını kendileri de kabul ediyorlar. Bir kısım tarafsız, daha doğrusu tarafsız değil, Hristiyan din adamlarının, ilim adamlarının bir kısmı bunu açıkça kabul ediyor ve bunlar havari değildir diyorlar. Ve İsa tarafından da bu İncil'ler kontrol edilmedi. Bunu da biliyorlar. Kim kimden duydu yazdı o da bellisiz. Matta anlatıyor. 9-10 sayfa yazdıktan sonra daha yeni İsa ile karşılaştığını anlatıyor. Peki sen daha evvelkileri nereden duydun? 10 sayfa anlattın. Bu 10 sayfayı sen nereden aldın? Hani senin ravin? Daha yeni İsa ile tanışmışsın bak. Daha şu anda yeni tanışıyorsun ama 10 sayfa daha evvel bir sürü şeyler yazdın. Bunları nereden aldın da yazdın? Bunu düşünmüyor mu batılı insan? Aklına Allah Azze ve Celle bildiğimiz bilmediğimiz binlerce şüpheyi sokuyor. Şüphe etsin ve araştırsın diye. Ama o kafa yormak istemiyor. Bu kadar şüpheler varsa o zaman neden doğruyu araştırmıyor? Çünkü adam oyun oynuyor. İşte Kur'an o yüzden diyor. Belhum fi şek. Onlar şüphe içindedirler. O zaman neden araştırmıyorlar derseniz cevabını da veriyor. Yelabun. Çünkü oyun oynuyorlar. Ciddiyetsizdirler. Hayata ciddi bakmıyorlar. Sanki bu dünya hayatı bir bunun sonunda ne cennet var ne cehennem gibi. Aslında Allah konusunda ciddiyetsizdirler. Din konusunda ciddiyetsizdirler. Onun için böyle davranmaktadırlar. Fertakib, o halde Resulüm sen gözetle. Bak ne olacak. Sen bırak onları. Sen gözetle. يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُب۪ينَ O Duhan-ı Mubi'nin geldiği günü gözetle. Açık bir duman. Açık Duhan-ı Mubi'nin apaçık bir duman. O gökyüzünün açık dumanı getireceği günü. Bekle. Onu gözetle. Duhan suresinin adı bu. Yani surenin adı bu kelimeden alınmıştır. Surenin 10. ayeti. Duhan-ı Mubin. Duhan dumandır. Ve bu hususta ulema çeşitli görüşler beyan etmişlerdir. İbn-i Mesud'a göre sahabeden İbn-i Mesud radıyallahu anh. Burada kastedilenin mecaz olduğunu söyler. Duhan-ı Mubi'nin, semanın Duhan-ı Mubi'ni getireceği gün.
semanın duhan-ı mübini getireceği günü gözetle. Yani diyor, kıtlık olmuştu. Peygamberimiz çünkü dua etti. İnanmıyorlardı. Fakir düşerlerse belki biraz yumuşarlar, belki artık anlamaya başlarlar diye Peygamberimiz Allah'a ellerini kaldırdı. Ya Rab dedi, kıtlık ver. Bunlar laf anlamayacaklar. Yusuf peygambere yani, nasıl ki kıtlıkla yardım ettinse bana da öyle yardım et. Yusuf'un kıymetini kıtlık yıllarında anladılar. Kıtlıkla Yusuf'un Yusuf olduğu anlaşıldı. İman etmek zorunda kaldılar. İman ettiler. Kral rüya gördü. Yusuf aleyhisselam tabir etti. Kıtlık olacağını söyledi. Vesaire. Nasıl ki Yusuf'a kıtlıkla yardım ettin, onların başında lider olmasını sağladın, onların iman etmesini sağladınsa bana da öyle yardım et, bu millete kıtlık ver. Efendimiz milletinin meseleyi anlaması için böyle dua ediyor, kıtlık istiyor. Bakıyoruz bugün Müslümanlar öyle hareket metotları izliyorlar ki memleketi zenginleştirmeye çalışıyorlar. Peygamberin metodun tam aksine. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'a bunun için dua ediyor. Kıtlık ver ki bunlar zayıf düşsünler. O zaman sana yalvarmak zorunda kalsınlar. Peygamberimiz olaya böyle bakıyor. Bugün Müslümanlar öyle metotlar izliyorlar ki memleketi zenginleştirerek İslamlaştıracaklarını zannediyorlar. Zenginleşenler daha da azgınlaşırlar. %99'u böyle. %1 zengin, zenginlerin içinden %1 tanesi zenginleşmiş ama azgınlaşmamış. İstisnalar olabilir. Ama hüküm genele göre verilir. Ve genellikle böyledir. Zenginleşenler azmışlardır. Müslümanlar memleketi zenginleştirmeyle uğraşıyorlar. Yol yapıyorlar, lağım yapıyorlar, baraj yapıyorlar. Bu yolları tercih ediyorlar. Bu arada kendiler de makam sahibi olmuş oluyorlar. Ve böylece memleket zenginleşirse Avrupa'ya, Amerika'ya karşı koyabiliriz gibi inanıyorlar. Avrupa'ya, Amerika'ya karşı koyarsın da belki yalnız bu insanların nefislerine karşı koymasını, şeytanlarına karşı koymasını nasıl sağlayacaksın? Zenginleştikçe nefislerine daha çok uyuyorlar. Şeytana daha çok uyuyorlar. Memleket İslamlaşmadan zenginleşmek tehlikelidir. İyi bir eğitim görmeden zenginleşmek tehlikelidir. Zincirsiz, kaygan bir yolda gitmeye benzer. Zinciri olmayan araç kaygan yolda giderse tehlikeli değil midir? Eğitim vermediğin adamı zenginleştirmen o adamı tehlikeye atmaktır. İslam'ın hakim olmadığı bir halkı, bir memleketi zenginleştirmek, o memleketi ve halkı tehlikeye düşürmektir. Peygamberler beddua da diyebilirsiniz ama buna dua demek doğrudur. Çünkü duadır bu. Hazreti Peygamber kıtlık istedi. Milletinin iyiliği için. Kötü niyetle değil, intikam duygusuyla değil. Beddua ekseriyetle intikam içindir. Ama Hazreti Peygamber intikam için değil. Onların meseleyi anlaması için bunu gerekli görüyordu. O yüzden böyle dua etti. Allah duasını kabul etti. Zaten bu normalde Allah'ın sünnetidir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek, o memleketin halkı yalvarsınlar diye onları açlıkla, kıtlıkla, darlıkla sıkmışızdır. Hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek, zaten bunu yapmışızdır. Dolayısıyla bu Allah'ın sünneti. Yalnızca peygamberimizin duası değil. Allah'ın sünneti bu zaten. O halde Efendimiz de Allah'ın, Rabbinin sünnetine göre dua ediyor. Kabul olmayacak dua yapmıyor. Zaten kabul olmayacak duadan Allah'a sığınır kendisi. Kabul olacak bir duayı yapıyor ve Allah da duasını kabul ediyor. Kıtlık başlıyor. Öyle perişan oluyorlar ki kemik yiyorlar Mekkeliler. Leş yiyorlar, köpek leşlerini yiyorlar. Gözleri kararıyor. Dumanlanıyor. İbn-i Mesud ayeti böyle yorumlar. Diyor ki o zaman işte gözleri kararıyordu. Sanki gözlerinde bir duman, açlıktan dolayı göz karaltısı, tansiyon düşüklüğü ile alakalı. Ayet diyor ona işare, onu ifade etmektedir. Mecaz olarak anlıyor yani. Göğün o açık dumanı getireceği gün. Yani kıtlık olacak. Yağmur yağmayacak yani. Gök bunu yapmış gibi. Yani gök yağmur indirmeyecek. Ve böylece kıtlık olacak ve insanların gözleri bulanacak. Yemeye yemeyen. Gözleri görmez hale gelecek adeta. İşte yani bunu sanki gökyüzü yapmaktadır. Gökyüzü buna sebep olmaktadır. İbn-i Mesud böyle anlıyor. Mecaz anlıyor yani. Hakiki mana olarak bakmıyor. Hakikat manaya bakmıyor. Ve bu şekilde anlayanlar İkinci bir şey daha söylerler. Derler ki yağmur yağmadığı zaman toz çok havaya kalkar. İşte onu kastediyor. Yani açık bir duman yani toz duman. Yani yağmur yağmaya yağmaya, gök yağmur yağdırmaya yağdırmaya sanki ortalığı toz duman yapmış gibi olur. O yüzden kıtlık ve yağmurun olmadığı, kıtlığın olduğu yıllara tozlu yıllar denilir. Diyorlar. Ekseriyete göre ise ayetin manası bu değildir. Bu kıyametle alakalıdır. Allah Azze ve Celle nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde kıyameti tarif eder, kıyameti bekleyin. Onlara söyle, ey Resulüm sen üzülme, onlara şunu şunu söyle, kıyamet kopacak ve şöyle şöyle olacaksınız. Nasıl ki başka yerlerde bu şekilde ifadeler var, burada da aynı şekilde Duhan-ı Mübin'in kıyamet günü olacak olan bir olay olduğunu ekseri müfessirler kabul etmişlerdir. Bu bir kıyamet alametidir. Ve peygamberimizden gelen rivayetlere göre kıyamet alametlerinden birisi nasıl ki Ye'cuc Me'cuc'un çıkması, nasıl ki Hazreti İsa'nın indirilmesi ise aynı şekilde bunlardan biri de dumanın çıkması, Duhan-ı Mübin olayının gerçekleşmesi, hadislerde bunun kıyamet alameti olduğu ifade olunmuştur. Ve gökyüzünün Duhan-ı Mübin'i getirmesi hiçbir zaman kıtlık yıllarında insanların gözünün kararması bir duman olarak ifade edilmemiştir. Ve bunu gökyüzü yapıyor diyemeyiz. Yani gökyüzünün yapmış olduğu şey bu Duhan-ı Mübin olay değildir. Dolayısıyla o şekilde ele almak çok uygun olmaz. Kıtlıktan dolayı onların gözünün kararması şeklinde yani yorumlarda bulunmak çok sağlıklı değildir. Belki İbn-i Mesud'un ki bir misal olabilir. Tefsir olmaktan ziyade belki bir misal olabilir. Yani böyle bir şey de oldu. Böyle bir şey de oldu. Yani o zaman böyle oldu, kıtlık oldu ve yani mecaz manaya işaret etmek istemiş olabilir. Hakikat manayı kabul etmiyor demek değil. Hakikat manayı da kabul edebilir, mecazı da yanında söyleyebilir. Hakikat manayı kabul ederek mecaz söylenebilir. Ama hakikat manayı kabul etmeden sadece mecazı kabul etmek doğru olmaz. Mecazın geçerli olduğunu, hakikat mananın geçerli olmadığını söylemek için bir delil lazım. Açık bir delil bulamamışlardır bu görüşte olanlar. Burada mecaz kastediliyor diyenler, kıtlık yıllarındaki durum anlatılmak isteniliyor diyenler, yağmur yağmadığı için toz toprağın havaya kalkması kastediliyor diyenler, bunlar tamamen mecaz olarak anlamak istediler bir kısmı. O zaman bunun için bir delil gerekir. Halbuki Hazreti Peygamber kıyametle ilgili konuşurken kıyametin alametlerinden birisinin de duhan olduğunu ifade etmiştir. Evet, Kur'an'da mecaz vardır. Ama mecaz manayı kabul ederken hakikat manayı da kabul etmemiz icap eder. Hakikat manayı kabul etmeden mecazı sadece kabul etmek için burada hakikat mana kastedilmiyor, yalnız mecaz kastediliyor diyebilmek için başka bir delil gerekir. Mesela Bakara'nın başlarında münafıklarla ilgili, münafıklar Müslümanları görünce "Kalu emenne" iman ettik derler. Ama kendi aralarında kalınca münafık münafıkla sohbet ederken biz bunlarla alay ediyoruz derler. Kur'an onların bu durumunu anlattıktan sonra der ki فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ onların ticaretleri kar etmedim. Onlar böylece kar ettiklerini zannediyorlar. İç alemleri başka, dış alemleri başka. Müslümanları görünce inandık diyorlar. Kendi aralarında baş başa kalınca, şeytanlarıyla ve kendileriyle baş başa kalınca biz alay ediyoruz diyorlar. Onlar bu tavırlarıyla akılları sıra siyaset uyguluyorlar. Akılları sıra kar ediyorlar. Halbuki kar etmiyorlar. فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ Halbuki ortada bir ticaret yok. Hakiki mana burada kastedilmiş olamaz. Burada mecazın, yalnız mecazın kastedildiğini anlayabiliriz. Bunu söyleyebiliriz çünkü zaten mevzunun gelişinden anlaşılmaktadır. Münafıklar münafıklık yapmakta ve bunu kendilerince bunu kar için yapmaktadırlar. Kendilerince bir takım menfaatler peşindedirler. Müslüman görünüp Müslümanların arasında kalıp bir takım ticaretler yapmak, yani bir takım menfaatler elde etmek istemektedirler. Bu yaptıklarını bu maksatlarla yapmaktadırlar. Halbuki onların bu ticareti kar etmedi. Yani bu yöntem değil. Bu yolla bir yere varamazlar. Burada bildiğimiz ticaretin olmadığı açıkça anlaşılabiliyor. Mecazın olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bu Duhan ayetinde mecazın olduğunu kabul etsek bile hakikat manayı da kabul etmemiz icap eder. Hakikat mana, bu olay kıyamet gününde olacak olan bir olaydır. İbn Mesud bu olayın olup bittiğini söylüyor. Yani Duhan-ı Mübin oldu bitti diyor. Nasıl ki Rumlar tekrar galip geldiler, o olay oldu bitti. Efendimiz hayattayken kendi de bunu gördü. Rum suresinde Rumların tekrar galip geleceğini ifade etti Kur'an ve onun dediği gibi gerçekleşti. Nasıl ki o olay bittiyse aynı şekilde bu olay da oldu bitti, Duhan-ı Mübin görüldü diyor. Yani kıtlık yıllarında insanların gözleri dumanlandı, göremez oldular, hatta bakınca toz duman görüyorlardı. Bu olay oldu bitti diyor ya da bir başka rivayette Bedir'de bu olayın olduğunu, onların yani mağlubiyet tattıklarını ve bir Duhan-ı Mübin gibi onların toz duman içerisinde kaldıklarını, bu olayın geçtiğini, bittiğini, Allah'ın onlardan böylece intikam aldığını, ayetin devamında biz intikam alırız buyuruyor, biz intikamcıyız buyuruyor. İşte o olayın Bedir'de gerçekleştiğini de ifade eder İbn Mesud. Eğer bunlar bir misal olarak görürsek olabilir. Allah Azze ve Celle onlara bu dünyada da o müşriklere de böyle kıtlık zamanı yaşatmak suretiyle gözlerinin kararmasını sağlamış. Evet, o da gerçekleşmiştir. O mecazı kabul edebiliriz ama hakikat manayı kabul etmek şartıyla, yani bu olay aslında gerçek manada daha olmadı. Kıyametin alametlerindendir çünkü. Duhanın çıkması birçok hadiste kıyamet alameti olarak anlatılıyor. O halde daha bu olay gerçekleşmemiştir. Kıyamete yakın gerçekleşecektir. Zaten ayetin devamında Allah Azze ve Celle yakşen nes buyuruyor. İnsanlar bürüyecek. O duhan-ı mübin. İnsanlar bürüyecek. Yakşen nes sadece Mekke müşrikleri, o olay, o kıtlık olayı Mekke müşriklerinin başından geçti. Sadece onların başından geçti ama Kur'an burada o duhan-ı mübinin tüm insanları kaplayacağını ifade ediyor. Ve rivayetlere göre Hazreti Ali ve onunla beraber İbn Abbas ve daha birçok sahabenin görüşüne göre bu olay gerçekleştiği zaman, yani kıyamete yakın bu olay gerçekleşecek ve bir duhan-ı mübin ortalığı kaplayacak. Açık bir duman ve açıklayıcı bir duman. Mübin açıktır ve açıklayıcıdır. Açık bir duman, herkesi kaplayacak olan yakşen nes buyuruluyor çünkü. Sadece Mekke'nin müşrikleri, o olay, o kıtlık olayı Mekke müşriklerinin başına gelmişti. Tüm insanların başına gelmedi. Halbuki ayetin devamında yakşen nes buyuruluyor. Tüm insanları kuşatacak, bürüyecek o duman olayı. Demek ki henüz olmadı. Çünkü o kıtlık herkesin başına gelmedi. O duhan-ı mübin olayı gerçekleştiği zaman herkes dumanı görecek, herkesi kuşatacak ve rivayetlerden, Hazreti Ali'den gelen rivayetlere göre, başka rivayetlere göre Müslümanlar o zaman nezleye tutulmuş gibi olacaklar. Sanki nezle gibi duhan-ı mübin olayı gerçekleştiği zaman Allah Azze ve Celle müminlere azap olmasın diye onlara hafif geçittirecek bu olayı ve onlar nezleye tutulmuş gibi olacaklar, burunları akacak. O kadar. Ama münafıklara, kafirlere gelince onlarda bir şişme meydana gelecek. Bazı rivayetlerde kafalar da büyüyecek deniyor ve pişmiş kelle gibi kızartılacak. Kıpkırmızı hale gelecekler ve gebertilecekler. Duhan-ı mübin gerçekleştiği zaman böyle olaylar olacak. Müminlere bir nezleye benzer bir hastalık, kafirlere, münafıklara ise bir şişme tarzında bir bela verilecek. Bu şekilde azab-ı elim ile azaplandırılacaklar. Tüm insanları kuşatacak. Dolayısıyla sadece Mekke müşrikleri kastedilmiyor. O halde o kıtlık yıllarındaki insanların gözünün kararmasını, sadece onun kastedildiğini ve olayın geçip gittiğini, bittiğini, bir daha duhan-ı mübin olayın olmayacağını söyleyemeyiz. Kur'an'ın zahirine muhaliftir. Zahir açıkça bu olayın sema tarafından getirileceğini ifade ediyor. İnsanların gözünün kararmasından filan bahsetmiyor. Bu ancak olsa olsa bir mecaz olabilir. İlave bir mana olarak bir güzellik katabilir. Hakiki manayı kabul etmek şartıyla bu olay daha olmamıştır. Duhan-ı mübin daha gerçekleşmemiştir. Ve gerçekleştiği zaman tüm insanlar kuşatacaktır. Ve müminlerde başka bir tesir, kafirlerde başka bir tesir meydana getirecektir. Ve bu olay kıyametin alameti olarak gerçekleşecektir. O yüzden mübindir. Yani duman açıktır ve de açıklayıcıdır. Yani kıyametin habercisidir. Kıyametin açıklayıcısıdır. O manada mübindir. Artık yani o olay olduğu zaman artık her şey ayan beyan olacak. Bu olay mübin görevini görecek. Yani açıklayacak. Yani kıyametin kopacağını açıklayacak. Onu beyan etmiş olacak. O halde ekseriyetin görüşü daha uygundur. İbn-i Mesud'un görüşü ise belki bir mecaz mana olarak, bir ilave olarak anlaşılabilir. Kur'an'ın zahirini terk edip, bununla ilgili hadisleri terk edip, tamamen mecazı kabul edip, hakiki manayı kabul etmemek doğru olamaz. Ve Allah Azze ve Celle, yakşen nes, heze azabun elim. İnsanları bürüyecek ve bu bir azabı elimdir. İşte bu azabı elimdir. Yani onlar o olayla büyük bir azap çekecekler. Azabı elim demek ki şiddetli bir azaptır. O duhan-ı mübin gerçekleştiği zaman demek ki büyük bir olay olacak. Kıtlık olayı değil sadece. Çünkü evet kıtlık da bir azaptır ama azabı elim daha öte bir azaptır. Evet kıtlık bir azaptır ama kıtlığa azabı elim tabir çok uygun değildir. Azap olarak ifade olunabilir ama azabı elim diye Kur'an-ı Kerim burada özellikle belirtmesinden anlıyoruz ki bu çok daha şiddetli bir azaptır ve kıyamet gününde olacak olan bir azaptır. Devamında kafirlerin bir takım konuşmalarına temas edilecek. Kafirler azabı görünce ya Rab bizden bu azabı kaldır diyecekler. İşte o yüzden İbn-i Mesud radıyallahu anh öyle anlamaya meylediyor. Kafirler derler Rabben ekşif annel azab. Ey Rabbimiz bu azabı bizden uzaklaştır, bizden kaldır, aç. Bu azabı üzerimizden kaldır. İnne mu'minun, biz müminleriz. Yani mümin oluruz. Yani peygamberimize gelip yalvarmıştı Ebu Sufyan. Ya Muhammed dedi sen Allah katında kıymetlisin. Allah'a yalvar bizi bu beladan kurtarsın. Hani peygamberliğine inanmıyordun? Peygamberliğine inanmıyor ama gelip peygambere yalvarıyor. Sen Allah katında kıymetlisin, Allah'a yalvar. Allah'a yalvarması neden istiyorsun? Sen yalvar. Putların var, putlarına yalvar. Neden Allah'a yalvarmasını istiyorsun? Demek ki onlar bir şüphe içindedirler. Peygamberimizin peygamberliği konusunda da peygamber olabileceğini de düşünüyorlar. İnkar ederken de şüphe içindedirler. Kabul ederken de yani olumlu olumsuz her iki türlü de şüphe içindedirler. Peygamber'e gelip diyorlar ki Rabbine yalvar. Burada da Rabben ekşif diyorlar. Kendileri de Allah'a yalvarıyorlar. Allah'tan bir belaya uğradıklarının da farkındalar. Rivayetlere göre Ebu Sufyan gelip peygamberimize yalvarmıştı. Ve peygamberimiz de ellerini kaldırdı, dua etti ve bela kaldırıldı, yağmur yağmaya başladı. Anlasınlar diye elini kaldırdığı zaman Allah kıtlık veriyor, elini kaldırdığı zaman yağmur veriyor, anlasınlar diye. Onlar da diyorlardı ki eğer bu beladan kurtulursa inna mu'minun, biz iman ederiz. Hatta iman etmişiz. Müminiz. Yani iman ederiz de değil. İman ettik kabul et yani. Biz müminiz. Ama o bela kaldırıldı. Fakat yine küfre geri döndüler. İşte bu olay o zaman gerçekleştiği için İbn-i Mesud biraz da ona dayanarak bunu söylüyor. Onlar diyor böyle demediler mi? Ey Rabbimiz bizi bu beladan kurtar dediler. Demek ki bu o zaman oldu bitti diyor. Halbuki evet belki bu kısmı o olayla ilgilidir. O kıtlık olayla ilgilidir. Ama Duhan-ı Mübin'in o olduğunu göstermez bu. Evet, onlar gelip Hazreti Peygamber'e yalvarmışlardı. Evet, bu sözü söylediler. Doğru. Ancak bu Duhan-ı Mübin'in geçtiğini göstermez. O olayın Duhan-ı Mübin olduğunu göstermez. Evet, onlar gelip yalvardılar. Bunu gösterir. Evet, böyle dediler. Ey Rabbimiz, bizi bundan kurtar, iman edeceğiz dediler. Sonra da geri döndüler, küfre devam ettiler. Evet, bu kısım o olayla ilgilidir. Ama kıyamet gününde de olabilir. Kıyamet gününde Duhan-ı Mübin gerçekleştiğinde diyecekler ki, ey Rabbimiz, bizden kaldır bu azabı, iman edin. İman ettik. Biz müminiz. Belki kıyamet gününde de aynısını söyleyenler olacak. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde olacak olan o konuşmaları da bize burada haber veriyor olabilir. Sadece Kureyşlilerin, Ebu Sufyan'ın konuşması değil. Bütün zamanlarda ne zaman azap geldiyse mutlaka yalvarmışlardır insanlar. Kıyamet gününde de Duhan-ı Mübin gerçekleştiği zaman kendilerinde o bela bütün insanları kuşattığı zaman anlayacaklar ki Kur'an'ın dediği çıktı. Kur'an bunu söylüyor. Müslümanlar bunu söylüyor. Efendimiz'den gelen hadisler var. Kıyamet gününde böyle böyle olacak diyor. Bunlar hatırlayacaklar ve o zaman yalvaracaklar. Evet, iman ettik diyecekler. Hatırlayacaklar bu ayeti. Hatırlayacaklar o hadisleri. Ve ey Rabbimiz, bizi bundan kurtar, biz müminiz diyecekler. Kıyamet gününde neden olmasın? O gün de böyle söyleyenler olacak. İmanları kabul olacak mı? Artık en büyük alametler ortaya çıktıktan sonra iman kabul edilmez. Güneşin batıdan doğması gibi bir takım büyük alametler ortaya çıktıktan sonra artık iman kabul edilmeyecektir. Ama azaba sebep olacak olan günahlar işlenir ve azabın gelmesi için bütün şartlar tamamlanır. Ama azap daha başlamamıştır. Azap daha başlamamıştır. Ve o sırada iman ederlerse azap kaldırılabilir. Azap daha başlamadan evvel. Kur'an-ı Kerim Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını misal verir. Ve azap uğramadan, azap gelmeden evvel iman etmenin onlara fayda ettiğini söyler. Yunus'un kavmi müstesna der. Yani bütün milletlere azap gelmeden, azap gelince, azap gelmeye başlayınca hepsi iman ettiler ama onlara fayda etmedim. Ama Yunus'un kavmi müstesna. Çünkü Yunus'un kavmi azaba az kalmıştı. Bütün şartlar tamamdı ve Yunus Aleyhisselam da bıraktı çıktı orayı. Azap gelecek. Anladılar ki o da gitmiş, artık azap gelecek. Memleketin dışına çıkmış. Anladılar ki azap gelecek. O zaman iman ettiler, Allah'a yalvardılar. Kadınlarını, çocuklarını, hayvanlarını şehrin dışına çıkardılar ve Allah'a yalvardı. Ey Rabbimiz, azabını gönderme dediler. Çünkü onlara peygamberleri ikaz etmişti. Azap gelecek dedi. Şunu şunu şunu yapıyorsunuz. Azap gelecek filan gün demişti. Ve o güne yakın Yunus onların arasına ayrılınca ötleri koptu. Ve ama o zaman daha henüz azap başlamamıştı. İşte o anda iman ettikleri için imanları kabul edildi. Ama azap başladıktan sonra Firavun'un denizdeki misali, yani deniz kapanmaya başlayınca iman ettim demesinin bir kıymeti yok artık. Ölüm döşeğinde iman etmesinin bir kıymeti yok artık. Allah Azze ve Celle bunların imanını ancak o zaman kabul eder. Ey Rabbimiz, bizi şu beladan kurtar. Biz müminiz derlerse, eğer azap henüz gelmemişse, başlamamışsa, o zaman imanları kabul edilebilir. Ama azap başladı ise artık imanları kabul edilmeyecektir. Allah Azze ve Celle onların yalvaracaklarını ifade ediyor. Demek ki o günde yalvardılar kıtlığı görünce, kıyamet gününde de azabı görünce yalvaracaklar. Demek ki insanoğlu rahatın içerisinde azgınlaşmaktadır. Kıtlık ve sıkıntı günlerinde ise Allah'a yönelmektedir. İşte o manada Allah'ın azabı da bir rahmet olmaktadır. Yunus'un dediği gibi lütfun da hoş, kahrın da hoş. Allah'ın yalnız lütfu hoş değildir, kahrı da hoştur. Onların yalvarmasını sağlar. Dolayısıyla onlara bir rahmet olmuş olur. Ancak bunun rahmet olabilmesi için azabın başlamamış olması icap eder. Ve Kur'an-ı Kerim azap gelmeden evvel tevbe edin buyuruyor. Azap başladığı zaman kabul edilmeyecek. Irkçılık yaptılar. Türkler Türk'ü öne çıkardılar. Kürtler Kürtleri öne çıkardılar. Belayı bulduk. Anarşi başladı. O anarşi başlamadan evvel ya Rabbi tövbe ettik. Biz ırkçılığı bıraktık. Biz ümmet olduğumuzu, olmamız gerektiğini anladık. Biz ümmetiz. Bütün Müslümanlar kardeştir, bir ümmettirler deseydiler bu bela ile karşılaşmayacaklardı. Ama o bela başladıktan sonra artık çok kanlar dökülür. Ondan sonra ceza tamamlandıktan sonra, epeyce bir ceza çektirildikten sonra, ondan sonra kaldırılır. Nasıl ki bir insan bir insanı öldürmek istese ama sonra son saniyede vazgeçse bağışlanır, ama öldürdükten sonra yıllarca hapis yatarsa, ancak ondan sonra cezası kaldırılırsa, aynen öyle suç işleyenler cezalarını çekmek zorunda kalırlar. O ceza gelmeden, o cezayı hak edecek şeyi yapmadan evvel son saniyede de olsa dönmeliydiler, tövbe etmeliydiler. Onu yapmayanlar cezalandırılmaktadırlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kimlere azap edildiğini ve kıyamet gününde olacak olan bu olayı da bize haber vermek suretiyle, kıyamet gününde bu olayı görecek olanlara bir delil olacak. Kur'an'ın kelamullah olduğunun bir delili olacak. Nasıl ki mesela bazı ayetler o günküler için de delildi. Rumlar tekrar İranlılara galip gelecek demişti Kur'an-ı Kerim. Gerçekleşti, o günkülerde gördüler. Fakat bazı haberleri ise 100 sene sonra, 1000 sene sonra, 1400 sene sonra çıkanlar var. Her dönemde Allah Azze ve Celle kitabının Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmek için her asırda bir takım mucizelerini gösterir. O dönemin insanları anlasınlar diye. Biz bir kısmını gördük, anladık. Bazı bilimsel ayetleri bilim adamları tespit ettiler. Ve Kur'an'ın dediğinin doğru olduğu ortaya çıktı. Güneşle ilgili, çocuğun anne karnındaki gelişim aşamalarıyla ilgili, denizlerle ilgili, dağlarla ilgili bir takım ayetlerin bilim Kur'an'ın dediğini demek zorunda kaldı. Ve böylece Kur'an'ın kelamullah olduğu bir kez daha ispat edildi. Her asırda Allah kendini ispat eder, kitabını ispat eder. Ama bir takım şeyler var ki onlar daha olmadı. İşte o da sonraya bırakılmaktadır. Bu Duhan-ı Mübin onlardan. Sonraya bırakılmıştır ve daha henüz olmamıştır. Ama o günün insanları Duhan-ı Mübin'i gördükleri zaman Kur'an'ın kelamullah olduğundan bir kez daha emin olacaklar müminler. Mümin olmayanlar da görecekler ve iman edecekler. Ve bu azabı bizden kaldır ey Rabbimiz, biz iman ettik diyecekler. Kur'an o zamanda, kıyamete yakın da bir kez daha bu olayla da kendini ispat etmiş olacak. O günküler anlayacaklar. Biz bu olayı görmedik. Görmeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama zaten her mucize tüm insanlara gösterilmiyor ki. Her asırda bir takım mucizeler gösteriliyor. O günün insanların imana ulaşabilmesi, mutmain olabilmesi için. Kıyamete yakın da bir takım insanların buna ihtiyacı var. O dönemlerde de böylesi mucizelerin gösterilmesi gerekmektedir. Ve Allah Azze ve Celle burada ondan bahsetmektedir. Mevzu devam ediyor olsa da biz burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.